Ayrım 14, sayfa 151. Stanley polis müdürünün kapısını vurdu ve girin komutunu bekledi. Sonra usulca kapıyı araladı. Yıllardan beri onu makamında görmeye alışık olmayan Habibi şaşırarak ajana baktı. "Oo aziz dostum Stanley, beni şaşırttınız. Hangi rüzgar attı sizi buraya?" "Salamat siyang, iyi öğleden sonralar müdür bey." "Buyurun buyurun Mr. Moore. Yoksa şanlı İngiltere kraliçesinin fakir bendenizden bir isteği mi var? Çok önemli bir gerekçeniz olmadıkça benim makamımda ziyarete geleceğinizi sanmıyorum." "Aklınca benle alay ediyor," diye geçirdi içinden Stanley ama hiç bozuntuya vermedi. "Majesteleri değil ama muhtemelen başka dostlarımızın sizin yardımlarınıza ihtiyaçları var. Ben de Manado'da bu yardım alabileceğimiz en uygun kişinin siz olduğunu düşündüm." Habibi gözlerini kısarak Stanley'i süzdü. Ayık olup olmadığını anlamak istedi. Çok önemli bir şey olmadıkça gelmezdi bu İngiliz. İşin tuhafı polis müdürü ondan hoşlanırdı da. Kültürlü, ince mizah duygusu olan, en sarhoş anında bile cıvıtıp kişiliğinden ödün vermeyen biriydi. Buradaki bulunuş nedenini ve işe yaramazlığını rahatlıkla açıklayacak kadar da açık sözlü olmuştu hep. "Beni hayrete düşürüyorsunuz dostum. Kapıma ilk defa bir yardım talebiyle geldiğinizin farkında mısınız? Bunun bilincindeyim Sayın Habibi. Buyurun sizi dinliyorum. Manado'da binaların serinletmesi klima cihazlarından çok vantilatörlerle sağlanırdı. Tavandaki vantilatörle beraber polis müdürünün masasının üstünde de küçük bir vantilatör devamlı çalışıyordu. Stanley konuya girmeden önce mendiliyle boynunda ve alnında oluşan terini sildi. Okua kardeşleri tanırsınız dedi. Onlarla bir problemimiz var." Habibi ilgiyle M16 ajanına baktı. "Okua kardeşlerle mi? Beni şaşırtıyorsunuz. Sizin onlarla bir ilginiz olacağını doğrusu hiç sanmazdım." "Benim değil zaten, siyalı dostlarımızın." Habibi pantolonun kemer askılarına parmaklarını geçirerek dikkat kesildi. Olay gittikçe ilginç bir hale giriyordu. Yüzüne yakıştırdığı sinsi bir tebessümle fısıldadı. "Yoksa Robert Cage cinsel bir hastalık mı kapmış?" "Durum pek öyle değil Sayın Habibi." "Yani daha mı kötü? Sanırım. Beni merakta bırakıyorsunuz aziz dostum." "Bakın buna hiç ihtimal vermem. Çünkü Sayın Polis Müdürümüz Manado'da olan her şeyden haberdardır. Hiç şüphe yok ki küçük kentimizin birden dünyanın her yanından akın eden gizli servis elemanlarıyla dolup taştığından da haberdardır." Habibi sessiz kalarak Stanley'in devam etmesini bekledi. "Bu sabah iskele civarında kumsalda bir Türk ajanını Okua kardeşler kaçırdılar." "Ciddi misiniz? Adam kaçırmak bir suçtur. Hem de küçümsenmeyecek bir suç. Üstelik sebebi ne olursa olsun turizme bel bağlamış kentimiz için de fena bir propaganda." "Çok haklısınız Sayın Müdürüm. Fakat bir Türk ajanın Manado'da ne aradığını anlayamadım. Bunun sebebi sizce ne olabilir?" "Bunu kesin olarak ben de bilmiyorum. Ama CIA'nin bundan telaşa kapıldığını biliyorsunuz değil mi?" "Çok doğru. Yani sizden bu kayıp ajanın bulunması için yardım istediler." "Aynen düşündüğünüz gibi." Habibi'nin gözleri ışıldadı bir an. Para kokusunu almıştı polis müdürü. "Ne berbat bir dünyada yaşıyoruz değil mi?" diye sordu. "Çok haklısınız Sayın Müdürüm. Şu sakin cennet adamımızın bile huzuru kaçtı. İstatistiklere göre huzurlu kentimizde işlenen suç oranlarında büyük bir artış var. Cinayet, adam kaçırma, tecavüz, gasp ve bunun gibi bir yığın suç işleniyor her gün." Stanley ilmi hiçbir suç istatistiğinin Manado'da yapılmadığını bilirdi fakat sesini çıkarmadı. O an Habibi'nin bu olaydan ne koparacağını aklından geçirdiğine emindi. "Bütün dünya böyle Sayın Habibi," dedi. "Soğuk bir şerbet içer misiniz aziz dostum ya da meyve suyu?" Stanley yüzünü buruşturdu. Habibi, "Evet, alkolsüz içeceklerden hoşlanmadığınızı bilirim fakat devlet dairelerinde içki yasaktır," diye mırıldandı. "Ama sevdiğimiz dostlara pek tabidir ki ufak tefek istisnalar uygularız." Polis müdürü sırıtarak pantolonun arka cebinden çıkardığı yassı küçük içki matarasını İngiliz'e uzattı. "Sizi idare eder umarım." "Çok anlayışlısınız müdür bey." Stanley mataradan bir yudum içki alırken Habibi meraklı bakışlarla M16 ajanını incelemeye devam ediyordu. "Doğrusu bu yaklaşıma çok şaşırdım," dedi polis müdürü. Bu kez neyi kastettiğini anlamamış gibi Stanley adama baktı. "Siz bu kentteki en pasif yabancı ajansınız. Mesleğinizi de hiç gizlememişsinizdir. Acaba Amerikalı dostlarımız niye sizi tercih ettiler de bana gönderdiler? Kendileri gelemez miydi?" Stanley bu sorunun altındaki gerçek manayı anladı. Habibi düpedüz gerçek sorun sahipleriyle pazarlığa oturmak varken seni ne yapayım demeye getiriyordu. Fakat hiç bozuntuya vermedi. "Özellikle tanıştığım ikisi burada yeni ve dostumuz Cage gibi pek Halim Selim birine benzemiyorlar. Amerikalıları bilirsiniz. Şımarık ve kendilerini beğenmiştirler. Hele doğulu insanı anlamakta çok zorluk çekerler. Ayrıca burada bulunuş gayelerini belki polis müdürüne açıklamak da istememiş olabilirler. Takdir edersiniz umarım. Mümkündür dedi Habibi. Benden istediğiniz tam olarak nedir aziz dostum? Türk ajanı bulmak, şayet hala yaşıyorsa. Yaşamadığını da nereden çıkarıyorsunuz? Okua kardeşlerin onu uzaklaştırmalarının sebebi sizce pek belli değil mi? Türk ajan herhalde pek yakışıklı biri olmalı. Bence bu kadar telaşa hiç gerek yok. Yakında ortaya çıkar ajan. Tabii bir hayli yorgun ve güçsüz olarak. Habibi gülümsedi. Bir zamanlar benim de onlarla ufak tefek kaçamaklarım olmuştu. Özellikle Sepu tam bir afettir. Benim endişem daha ziyade onların hamisinde. Mokado'yu mu kastediyorsunuz? İşittiğime göre tehlikeli biriymiş, her kötülüğü yapacak cinsten. Doğrudur, gaddar ve acımasızdır. Ama niye ondan rahatsız olduğunuzu pek anlayamadım. Zira bu onun geçim kaynağı. Çalıştırdığı kızlardan devamlı komisyon alır. Aramızda kalmak kaydıyla söyleyeyim, Manado'daki fuhuş ondan sorulur. Bunu tahmin edebiliyorum sayın müdürüm. Neden Türk ajanın başının dertte olduğunu düşünüyorsunuz? Stanley iç çekti. Bu sorunun cevabını benden iyi bildiğinize eminim dedi. Habibi'nin kopça gibi ufak gözleri yine sinsice kısılmıştı. Dilinizin altında bir türlü çıkaramadığınız bir sır var galiba dedi. Hadi söyleyin de hepimiz rahatlayalım. Stanley cep matarasından bir fırt daha çekti. Yapmayın müdür bey, ben artık casusluk oynayamayacak kadar bu işlerden uzak kaldım. İçi geçmiş bitik bir adam olduğumu takdir edersiniz. Ne bilebilirim ki? Sadece Amerikalı dostlarımızın endişelerini gidermek, onlara yardımcı olmak istiyorum. Habibi şen bir kahkaha attı. Biliyor musunuz, sizi hafife almak, espiyonaj dünyasından uzak bir insan olarak düşünmekle galiba büyük bir yanılgıya düşmüşüm. Bazen balığa çıktığım, bazen de bir iki kadeh içki yuvarladığım dostum tahminimden de zeki biri çıktı. Alkolün arkasına sığınıp ayyaş biri numarasını çok iyi oynadınız. Hayır dostum, hayır, ben gerçekten göründüğüm gibiyim. Kesinlikle de size oyun oynamıyorum. Bu dostların hepsi gelip geçici. Bir iki gün sonra Manado'da hiçbiri kalmaz. Ama siz ve ben hep olacağız. Habibi birden kaşlarını kaldırarak öne eğildi ve fısıldayarak sordu. Bu ajanlar sizce neyin peşindeler? İlk maaşım üzerine iddiaya girelim ki bunu biliyorsunuz sayın müdürüm. Muhammed Osuva değil mi? Stanley omuzlarını silkti. Bana açıkça söylemediler ama sanırım onu arıyorlar. Polis müdürü gülümsedi. Hiç şansları yok. Burada asla onu bulamazlar. Ben de öyle düşünüyorum. Şayet Osuva işlerinden bazılarıyla görüşmeyi istemezse... Bazılarıyla mı? Yani burada CIA elemanlarından başkalarının da mı olduğunu ima ediyorsunuz? İma değil. Aynen öyle söylemek istiyorum. Çok ilginç. Başka kimler var? Anlaşılan eski dostunuzun ağzını aramakta kararlısınız. O halde size yardımcı olayım. Başta Almanlar tabii. Gerd Rüper'in niyeti uzun zamandır burada. Sonra yeni gelen Türkler, Rus ve İsrail ajanları. Dedim ya, Manado şenlendi. Habibi sesini çıkarmadı. Geriye yaslanıp gümüş sigaralığından bir sigara çekerek ağır ağır yaktı. Neden sonra hatırlamış gibi bir tane de Stanley'e uzattı. Bunlar acaba neden Muhammed Osuva'nın peşinde olabilirler diye sordu. Bizim istihbaratımıza göre Osuva faaliyetlerini ülke dışına taşımamış biridir. Radikal eylemlerinden bir zarar doğuyorsa bu sadece Endonezya'yı ilgilendirir. Bunca gizli servis ajanlarının birden onunla ilgilenmelerini garip bulmuyor musunuz? Bundan emin misiniz Sayın Habibi? Kesinlikle. Bakın, Muhammed Osuva'nın faaliyetleri kesinlikle benim ülkemin ilgi odağı değil. Öyle olsa buraya aklı başında bir ajan yollarlardı. Dolayısıyla majestelerinin hükümetinin bu olayla ilgili olduğunu söyleyemem. Yine de kulağıma akseden bilgilere bakılırsa İran kendisiyle yakın bir dostluk içindeymiş. Ne dersiniz? Habibi ilgisizce hiçbir fikrim yok dedi. Ama şu Türk ajanı kaçıran Mokado'nun onun adamı olduğu söyleniyor. Ciddi misiniz? Bunu da nereden çıkardınız? Söylentilerden tabii. Siz dolaşan rivayetlere pek kulak asmayın. Bu kentte asıllı asılsız çok dedikodu üretiliyor. Her neyse aziz dostum, bana söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa görevime devam edeyim. Stanley, oh tabii diye ayağa fırladı. Habibi açıkça görüşmelerinin bittiğini ifade etmişti. M16 ajanı biraz bozuk şekilde polis müdürünü süzdü. Korkarım bana yardım etmeyeceksiniz. Okoa kardeşler ve Mokado'nun yerini bulmak konusunda mı? Evet sayın müdürüm. Bu işi biraz büyütmüyor musunuz? Belki CIA'li dostlarınızın yanına döndüğünüzde Türk ajanda çapkınlığını bitirip ortaya çıkmış olabilir. Hiç öyle sanmıyorum. Habibi manidar bir şekilde gülümsedi. Aziz dostum, bir polis müdürünü kanunsuz bir iş yapmaya ve mesken masumiyetini ihlale teşvik ediyorsunuz. Eminim ki dostlarınız o eve bir baskın düzenleyeceklerdir. Bir haksızlık varsa vicdanen bundan çok rahatsız olurum. Gayet tabii Sayın Habibi. Ama endişeniz olmasın. Vicdanınızdaki üzüntüyü bir nebze dahi olsa giderecek bir bedel ödemeye dostlarımız hazırdır. Polis müdürü sıkıntılı bir şekilde yerinde kımıldadı. Benim avantam ne olacak? Siz ne düşünmüştünüz? Bu zor bir iş. Çok üzülebilirim. $1000? Olabilir. Tabii yapılacak harekat sırasında yerel polis silah sesleri bile duysa olay yerine gelmeyecek. Habibi zevkle gülümsedi. Zaten o kadar yetersiz bir kadroyla çalışıyorum ki her olaya gönderecek adamım yok. O zaman anlaştık. Şimdi lütfen şu adresi verin. Habibi ufak bir kağıda bir şeyler karalayıp Stanley'e uzattı. Paramı bu akşam Pilgrim's Hotel'in barında isterim. Stanley başını salladı. Gök gürültüsü ve yağmurun saldırısı dalgıç Joko'nun kulaklarında kuş kanatlarının sesleri gibi yankılandı ve yüzlerce tüylü gölge ağaç gövdelerinin arasına ve ormanın zeminine bir boydan bir boya çullanıp burada titreştiler. Joko pislik birikintilerini kapladığı dar geçidin yosunlu ucuna vardığında ıslık gibi seslerle gürleyerek gelen bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlamıştı. Ormanın başlangıcındaki küçük beyaz eve yaklaştığında Joko'nun buruşuk gömleği erik kabuğu renginde koyu damlalarla beneklenmişti. Dalgıç asla korkak bir adam değildi ama şimdi yüreği güm güm atıyordu. Ürkek adımlarla beyaz boyalı eve yaklaştı. İçeride ne ses ne de hareket vardı. Düşen yağmur damlalarının çıkardığı sesten başka hiçbir şey duyulmuyordu. Cesaretini toplayıp verilen parola gereği kapıyı 3 kere vurdu. Bekledi ve sonra bir daha tek bir vuruş yaptı. Kapı açılmadı bir süre. Joko soluk soluğaydı. Yoksa kendisini buraya gönderen dostu bir hata mı etmişti? Tekinsiz görünen evde hiç hayat belirtisi hissedilmiyordu. Ayrıca bu insanlar sık sık irtibat noktalarını değiştirirlerdi de kendi güvenlikleri için. Şimşek ve gök gürültüleri devam ediyordu. Bu Sulawesi'nin alışılmış sağanaklarından biri değildi sanki ve fırtına şimdi tüm enerjisini rüzgarla yağmura dönüştürmüştü. Joko sıkıntılı bir sessizliğe büründü. Adeleleri kasıldı. İsrail'in teklifini kabul ettiğine 1000 pişmandı şimdi. Zaten adamın önerdiği paranın hiçbir önemi kalmamıştı. Bu kentte yaşayabilmesi için o parayı reddetmesi gerektiğini çok önce idrak etmişti. Tam umudunu kestiği anda kapı birden ardına kadar açıldı. Yağmur altındaki ormanın yeşil kuytuluğunda evin içi iyi görünmedi. Fakat tam eşikte beliren iki yerlinin elindeki otomatik tüfekleri çok net seçiyordu. Adamlardan biri kaba bir Malaycayla ne istiyorsun diye sordu. Joko hafiften ürpererek beni buraya Ömer Nama gönderdi diyebildi. Adamlar uzun uzun dalgıcı süzdüler. Ellerindeki tüfeklerin kendisine yönelik namları milim kımıldamamıştı. Neden? Efendi Muhammed Osuva'ya iletilecek bir mesajım var. Sanki komik bir şey söylemiş gibi adamlardan biri sırıttı. Ulan tabansız senin Hazret'e iletecek ne mesajın olabilir? Çok önemlidir. Yok yahu. Evet kendisiyle görüşmeliyim lütfen. Hem Efendi Hazretlerinin burada olduğunu da nereden çıkardın? Ömer Nama'dan nereye ve nasıl başvuracağımı o söyledi. Arkadan gür ve kalın bir ses bırakın gelsin dedi. Joko ihtiyatla başını sesin geldiği tarafa çevirdi ama bir şey göremedi. Kapının önündeki silahlı muhafızlar isteksizce geri çekildiler. Dalgıç ürkerek adımını içeriye attı. Evin içi oldukça loştu. Joko gözlerini kısarak uyum sağlamaya çalıştı. Küçük bir odaydı ve içeride bir masayla 3 sandalyeden başka eşya yoktu. Onun içeriye girmesine izin veren adam masada oturuyordu. Hepsinin sırtında kısa kollu fanilalar vardı ve tıraşları uzamıştı. Masanın üzerinde Kalaşnikov marka tüfek vardı. Nama'yı tanırız dedi adam, dostumuzdur. Ama niye Efendi Hazretlerini görmek istediğini hala anlamış değiliz, konuş bakalım. Dalgıç yutkundu. Onları ikna edemezse kötü şeyler olabilirdi. Bu adamlara kesinlikle güvenemezdi. Sayın Muhammed Osuva'ya iletecek bir haberim var diyebildi. Bunu anladık ama ona ne söyleyeceksin? Kusura bakmayın ama bunu ancak kendisine iletebilirim. Masada oturan adam buz gibi bir çehreyle dalgıcı süzdü. Hazretle görüşmenin bu kadar kolay mı olduğunu sanıyorsun? Kolay olmadığını biliyorum ama anlatacaklarımı ancak ona söyleyebilirim. Nedenmiş o? Çünkü çok gizlidir. Buraya gelirken kelleyi koltuğa aldım. Buraya geldiğim öğrenilirse öldürülebilirim. Öyle mi? Kim seni öldürmeye kalkışır? Bakın size bunu açıklayamam. Adamların başı durumundaki yerle arkadaşlarına dönerek atın şu herifi dışarı diye homurdandı. Sonra Joko'ya sert bir bakış fırlatarak Tanrı'ya dua et ki buraya Naman'ın adını vererek girdin. Yoksa senin leşini vücuduna kurşun doldurarak biz atardık diye söylendi. Çaresizliğini anlayan dalgıç ümitsizce mırıldandı. Hata ediyorsunuz. Çünkü Sayın Muhammed Osuva'ya bir suikast tertip edilecek. İki muhafız tam Joko'nun kollarından kavramışken masadakinin gür sesi tekrar işitildi. Dur bakalım dedi. Sen kimsin? Manadolu fakir bir dalgıcım. Müslüman değilsin ama. Doğru değilim. Öyleyse efendi hazretlerine neden böyle bir iyilik yapmaya kalkışıyorsun? Ben kendisinin bir kötülüğünü görmedim. Bana yerini göstermem için 5.000 dolar teklif ettiler. Kim teklif etti? Bir İsrailli. Adam uzun uzun dalgıca baktı. Senin gibi fakir bir dalgıç için iyi bir para. Neden reddettin de bize geldin? Çok basit. İnancımız farklı da olsa kendi adamdan birinin öldürülmesini asla düşünmem. Hele bu teklifi yapan adam yabancı bir ajan ise. Adam muhafızlara bir baş işareti yaparak bırakın dedi. Muhafızlar Joko'nun kollarını serbest bıraktılar. Bu söylediklerinin doğru olduğuna nasıl inanabilirim? Nama'ya sorabilirsiniz. Anladığım kadarıyla o güvendiğiniz biri. Ben kimseye yamuk yapmam. Zaten sizlerle temasımı o sağladı. Bu evi kapının açılması için gerekli vuruş şeklini o söyledi. Bana kefil olur. Göreceğiz bakalım dedi adamların şefi. Sonra sakalı uzamış muhafızlardan birine dönerek Nama'yı buraya getirin. Emin olmalıyım diye mırıldandı. Mokado tam işkence evini terk etmeye hazırlanırken cep telefonu çaldı. Evet buyurun sayın polis müdürüm dedi. Sonra hattın öbür ucundan gelen talimatı sessizce dinledi. Sağ olun efendim diye mırıldandı. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz rahat olun. Gereken hemen yapılacaktır. Evi derhal boşaltacağız. Anlaşıldı efendim. Telefonu kapattığında suratı asılmıştı. Toparlanın kızlar gidiyoruz dedi. Sepu merakla pezevenginin yüzüne baktı. Nereye? Burası artık emin olmaktan çıktı. Baskın yapılacak. Gina kıkırdayarak sordu. Polis mi? Hadi kesin şimdi konuşmayı da şu herifi paketleyin. Kızlar tedirgin olarak birbirlerini süzdüler. Giydirelim mi? Mokado homurdandı. Dangalaklık etmeyin. Bok çuvalına çıplak dışarıya taşıyacak değiliz ya giydirin tabii. Elinize de çabuk tutun. Ayrım sonu sayfa 163.